Ali Bilge ile Ekonomi Politik.
Merhaba Ali Bey, günaydın.
Günaydın Özdeş, merhabalar, iyi yayınlar.
Teşekkür ederim.
Günaydın.
Merhaba.
Evrim de bizimle olacak bu hafta, misafir programcı olarak bana destek verecek.
Merhaba, hoş geldin diyoruz Evrim Kepeneğe de.
Teşekkürler Özcan.
Bu hafta ne konuşuyoruz Ali Bey?
Vallahi şimdi bugün 13 Temmuz, iki gün sonra 15 Temmuz darbe girişiminin seneyi devriyesi, evet. Malum. Son haftalarda yaşadığımız başlıklardan öne çıkaracaklarımız olursa Ayasofya meselesi var. Barolarla ilgili yasa düzenlemesi var. İstanbul Sözleşmesi'nin iptali meselesi var. Sakarya patlaması var. İstersen böyle bir gezinti yapalım. Temmuz'dan ve önümüzdeki günlerde de Cumhuriyet Halk Partisi'nin bir kurultayı var. Ona bağlayarak bu haftaki yayını tamamlamış oluruz. Vaktimiz yettiği ölçüde. İsterseniz böyle bir gezintiye başlayabiliriz.
Tabii tabii.
Ben şöyle 15 Temmuz 2016 öncesi ne konuşmuşuz diye notlarıma baktım. O notlarda 15 Temmuz öncesindeki, yani 11 Temmuz günü bir program yapmışız. O zaman da gene biz Türkiye'nin seçim yasaları ile ilgili serbest seçimler ve seçimlerdeki aksaklıklar ve suistimalleri konuşmuşuz. Yine rejimin değişme süreci içerisinde olduğunu konuşmuşuz. Ve özellikle iş tüzük, o sırada meclis iş tüzüğü gene elden geçiriliyormuş ve yasamanın gücünün azaltılması, bir yargı paketi gelmiş. Başkan ve başkan vekilleri haricindeki insanlar görevlerden alınmış Danıştay ve Yargıtay'da. Yani Roboski ve Gezi sonrası Türkiye'nin antidemokratikleşme sürecine girmişti. Hatırlayın, hemen sonrasında yapılan artı 17-25 meseleleri vardı. Ve yani darbe öncesinde iki grubun, iki iktidar ortağının 2002'den itibaren bir ortaklık çerçevesi içerisinde, yani Gülen cemaati o zamanki deyimiyle, bu kesimin çatışması da devam ediyor ve kuvvetler ayrılığı yine konuşma konularımızdan bir tanesi. İki dini ortağın, dindar grubun ya da iki dini, sünni olan ama iki dini grubun bir çatışmasının sonuçlarını görüyoruz o dönemde. Ve otoriterizm başlamış. Ve gerçekten mesela Tarhan Erdem bile artık ben oy vermeyeceğim beyanatı o hafta hakim. Çünkü bu kurulan sistem demokrasi dışıdır diyor. Ve bu konu otoriter rejimle ilişkin adımların atıldığı bir atmosferde biz bu darbeyi girişimiyle karşı karşıya kaldık. Yani 2012 ile 2016 arasında Türkiye daha önceki dönemlerdeki Avrupa Birliği uyum yasaları vesaire gibi bir gündemde değil, Gezi sonrası, Roboski sonrası bir yandan da bir çözüm süreci balonu vardı ama onunla birlikte antidemokratik düzenlemelerin sık sık yapıldığı bir Türkiye'nin içerisinde yaşıyorduk. Ve hatta yani ben notlarımda işte Azerbaycan Anayasası'nı gündeme getirmişim. Ona benzer bir takım düzenlemeler oluyor demişiz ve yani bir anayasa değişikliği, daha sonraki anayasa değişikliği yok ama düzenlemeler, yapılan düzenlemeler antidemokratik bir duruma işaret ediyor. Dolayısıyla darbe girişimi gününe kadar zaten bayağı bir rejimin niteliğine ilişkin bir problematik ortada. 15 Temmuz bugün şartlarında baktığımızda muhteşem soru işaretleriyle kaplı bir alan. Biliyorsunuz bu konudaki hala Meclis Darbe Araştırma Komisyonu raporunu elimizde değil. Ayrıca çok önemli iki bürokrat, yani MİT Müsteşarı Hakan Fidan ve dönemin Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar'ın bildiğim kadarıyla, hatırladığım kadarıyla da hala dinlenmediğini biliyoruz. Onların şahitliğine başvurulmadı. Ve bu meclis araştırma raporu da tatmin edici olmadı. Bunu muhalefet sözcüleri riyadesiyle gündeme getiriyorlar ve gerçekten o günün gecesinde çok insan öldü ve ama şöyle bir aydınlık şey göremedik. Dünya tarihine ve Türkiye tarihine baktığımızda başarısız darbe girişimlerine bir örnek 15 Temmuz. Ama mesela şeyin darbeyi yapan kesimin hiyerarşisini bilmiyoruz. Yurtta Sulh Konseyi kimlerden oluşuyor, kimler emir verdi, meclis gibi bir yerin bombalanmasını nasıl bir hiyerarşik düzen içerisinde oldu. Yani burada darbe girişiminde bulunan insanların mesela Talat Aydemir 1962-63 yıllarında darbe girişiminde bulundu. Ama bir numaralı sanık Talat Aydemir, işte iki numaralı sanık Fethi Gürcan, binbaşı bilinir yani bunlar davalar ortadadır. Bu anlamda bir açıklık ne meclisin raporunda zaten bizim elimizde değil. Bildiğim kadarıyla bir tek İçişleri Bakanı bir konuşmasında Süleyman Soylu elinde gösterdi. Dolayısıyla 15 Temmuz'un açıklamaya muhtaç iç ve dış bağlantıları var. Ve tabii ki pek çok sorulardan bir tanesi o zaman da salıverilen Adil Öksüz vakası var. Halihazırda Türkiye tarihinde ki bu darbe girişimi sonucunda dönemin Cumhurbaşkanı, halen de Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu Allah'ın bir lütfudur demişti hatırlayın. Ve ondan sonra bizim hayatımızda bir OHAL girdi. Sonrasında bir anayasa değişikliği yaptık ki o OHAL'deki düzenlemeler o anayasanın içine derc edildi, gömüldü. Ve Türkiye otokratik bir rejime geçti. Bunun iki safhası var. Yani 15 Temmuz'a kadar gelen safhada da Türkiye'de o mevcut anayasa içerisinde çeşitli kanunlarla bir takım düzenlemeler yapılarak antidemokratik bir fanus örülmeye başlamıştı. Darbe girişimi sonrası bu kadar insanın öldürülmesi, çatışma, o gece süren İstanbul ve Ankara ağırlıklı olmak üzere hadiseler sonrasında ilan edilen olağanüstü hal yasasıyla Türkiye demokrasisi zaten o haliyle bile devre dışı bırakıldı. Ve OHAL dönemlerini hep birlikte yaşadık. Daha sonra OHAL'de seçim ve referandum oldu bu ülkede. Dolayısıyla sonra biz bugün geldiğimiz nokta rejimin değiştiği, Türkiye'de Türkiye uluslararası kuruluşlar tarafından da artık demokrasi dışı bir rejim olarak adlandırılıyor. Bir demokratik rejim kriterlerine uygun bir anayasa ve anayasanın bağlantılı düzenlemeler yapılmadı ve bugüne kadar geldik ve 2018'den itibaren de Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi tam anlamıyla uygulamaya geçti. Bu uygulama o zaman da söylemiştik, Türkiye'nin bu lokomotifle Türkiye'nin vagonlarının taşınması mümkün değil. Nitekim Türkiye yönetilemiyor. Kötü yönetiliyor ve yönetilemiyor. Bu da gitgide bir otoriterleşmeyi beraberinde daha da artmasını getiriyor. Bizim çeşitli evreler içerisinde 15 Temmuz'u öncesi ve sonrasını bir bütün halinde ele alıp değerlendirmemiz lazım. Tabii ki uygulamaya geçen 2018'den sonra derin bir analize muhtaç bir konu 15 Temmuz ama bütünüyle ona da programa hasretmek istemiyorum. Bu ama demokrasi dışı bir rejime geçilmemizin çeşitli merhaleleri, aşamaları oldu. Bu aşamalar içerisinde 15 Temmuz soru işaretleriyle bu geçişi kolaylaştıran bir süreçtir. Ve Türkiye'nin kadim sorunu, Kürt sorununun da muazzam bir bölgesel sorun haline gelme sürecini de beraberinde bu şey içinde yaşadık. Ve Türkiye'nin aynı zamanda bu rejim değişikliği dünya düzeyindeki aktörlerle olan ittifaklarının da muazzam değişken bir sürece girmesini, Batı ile olan ilişkilerini aşınmasını, kopmasına zaman zaman sebep oldu ki yani isterseniz buradan son Ayasofya meselesine geçebiliriz. Ya da bu arada senin ekleyeceğin, Evrim'in ekleyeceği bir şeyler varsa.
Belki bir hatırlatma, hani sizin de vurgu yaptığınız gibi Türkiye'nin Batı ile arasının bozulma sürecinden önemli bir köşe taşıydı. Bunda da özellikle bu darbe girişiminde Batı'nın parmağı var mı yok mu tartışması vardı. Ben hatta şunu çok net bir şekilde hatırlıyorum. NATO üssünden kalkan uçak ikmal araçlarının kullanıldığını, yani bizim İstanbul'da dolaşan F-16'ların havada ikmal yaptı, yakıt aldıkları ortaya çıkmıştı ve bu uçakların NATO üssünden, Türkiye'deki hem de İncirlik NATO üssünden kalktığı söyleniyordu. Bunun da NATO emri dışında olup olamayacağı başlı başına bir soru işaretiydi. Bu andan itibaren böyle bir sert bir gerilim halinde hükümet Amerika'yla da.
Ya bu konular çok açıklamaya muhtaç. Yani biraz böyle kendi hayatımdan, yani doğumumla birlikte bir 60 darbesi yaşanıyor ve pek çok darbeye tanık olduk. Sonradan da sosyal bilimci ya da gazeteci olarak bunlara bakmaya çalıştık. Darbeler ve gizli servisler ilişkisi her zaman bakılması gereken bir alandır.
Evet, Türkiye. Siz böyle 1960 deyince şeyi hatırladım. Hani orada da 27 Mayıs darbe sürecinde Menderes'e istihbarat verilmedi. Yani ABD'den destek verip vermediği bilinmiyordu darbeye, ama istihbarat vermedi deniyordu. Çok benzer bir şey hatta bu 15 Temmuz'da da yaşanmıştı. Rusya'nın verdiği bu evet. Doğu Perinçek üzerinden söyleniyordu vesaire. Ama Erdoğan neydi? Kayınpederinden bir akrabası üzerinden aldı.
Eniştemden öğrendi.
Evet, eniştemden öğrendim demişti.
Şimdi bu konuya girersek çok anlatılacak şeyler var. Ama bir kitap tavsiye ederim. Ben zaman zaman o kitabı söylerim. Darbeler ve Gizli Servisler isimli Cüneyt Arcıyürek, vefat eden gazeteci abimizdir. Onu da anmış olalım. Onun böyle Türk siyasi hayatını yakından izlediği bir gazetecilik geçmişi var. Cüneyt Bey'in kitapları arasında en az satan kitaptır Darbeler ve Gizli Servisler. Senin dediğin Menderes ve istihbarat meselesini Cüneyt Bey çok ayrıntılı yazdı ve gerçekten de çok etkileyiciydi. O zamanki MAH, Milli Amele Hizmet Teşkilatı, MIT'in yasası 1965 yılında çıkmıştır müsteşarlık olarak. Teşkilatın bölündüğü ve teşkilatın üçe bölünen kısmının her tarafının başka bir istihbarat teşkilatı tarafından kontrol edildiğini yazar. Hatta MAH'ın Küçük Esat'taki binasının kirasının da CIA tarafından ödendiğini Başbakanlık Müsteşarı Ahmet Salih Korur, Başbakan Menderes'e rapor eder. Yani dehşettir bizim. Sonra Çağlayangil'in İsmail Cem'e anlattığı hususlar vardır. CIA altımızı oyuyormuş, haberimiz yok der. Şimdi uluslararası istihbarat örgütlerinin 15 Temmuz'da ilgili bir araştırmaya muhtaç, aydınlanması gereken bir konu. Aynı zamanda Ulusal İstihbarat Teşkilatı'nın başındaki kişi ve Genelkurmay Başkanı'ndaki kişi, bunlar saatlerce o gün görüştüklerini kendileri ifade ettiler. Ve bu süre içerisinde darbe girişimi söz konusuydu. Bundan farkındalar ama bunlar ifade vermiyorlar ve Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu iki bürokratınız hakkında bir tasarruf düşünüyor musunuz sorusunu, o zaman basının böyle soru yönlendirme imkanı var idi, yine biraz açık da olsun. Hayır, dere geçilirken at değiştirmem demişti. Dolayısıyla hala bu değişiklik söz konusu değil. Yani 15 Temmuz iktidar tarafıyla, uluslararası tarafıyla, bürokratik tarafıyla araştırılmaya, derin araştırmaya muhtaç bir konu. Ama Türkiye'nin şeyi değişti, rejimi değişti. Türkiye az demokrasiydi, geniş demokrasi istiyorduk ama hiç demokrasiye doğru uzandı ve bu uluslararası...
Ama ileri demokrasi diye geçiyor.
Evet, yeni Türkiye diye.
Hatta işte bu bence bu Ayasofya meselesinin de
Evet. Yerlerinden
bir tane. Hani vaatleri bitti diyorduk hükümetimiz uzandır. İleri demokrasi demek zaten hani artık daha fazla demokrasi beklemeyin, hani daha fazla reform beklemeyin anlamına geliyor belki de. Dolayısıyla böyle bir dizi vaat. Kürt sorunu yoktur. Hani siz de başlangıçta söylemiştiniz ya. Bütün sorunlarına rağmen bir çözüm süreci vardı. En son bundan birkaç yıl önce bizzat Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kürt sorunu bitmiştir, çözdük biz bu meseleyi, terör sorunu kalmıştır. Bu eski devlet geleneğine dönüş demek. Yani gene vaatler
yani
kendiden.
Refleksler pek çok yaklaşım aslında Türkiye'nin, hani ben zaman zaman değiniyorum, takrir-i sükun dönemi falan. Çok oradan alet edevat alınarak düzenleniyor bir takım yapılar. Ama şimdi tabii Türkiye burada Ayasofya meselesinde de bir de şeyi bahsedeceğim. Yani çelişkiler. Bizim evrim de hatırlar. Medeniyetler İttifakı diye bir projesi vardı. Zapatero önce şey yaptı. Erdoğan'la birlikte Bu Medeniyetler İttifakı projesi 2005 yılında başladı. Şimdi onu bulmaya çalışacağım. Medeniyetler İttifakı'nın maddesi diyor ki, yani İslam ülkeleriyle, Müslüman ülkelerle Batı arasındaki bir takım gerilimleri ortadan kaldırmaya dönük bir ittifak girişimi. Yani bu insanların, bu iki kültürün, medeniyetin barışması. Biz burada çok öncü bir rol oynadı Erdoğan, Zapatero ile birlikte. Sonra devam etti. En son 2018 yılında canlandı bu. Ve şu anda 146 üyesi var bu girişimin Birleşmiş Milletler içinde. Ve genel sekreterleri de böyle eski cumhurbaşkanlığı yapmış falan adamlardan oluşuyor. Portekiz Cumhurbaşkanıydı galiba ilk yüksek temsilcisi. Şimdi gerçekten bu kültürler arası, medeniyetler arası, dinler arası gerilimleri halledebilecek. Beni duyuyor musunuz?
Evet, şu anda duyuyoruz. Acaba az evvel benden mi kaynaklandı yoksa sizin sesiniz yayında mı gitti diye bir...
Hocam ben duyuyorum. Her şeyi detaylı bir şekilde anlattınız. En son Birleşmiş Milletler üyelerinden söz ediyordunuz.
Yani şimdi o notlara ulaşamadım. Yani Medeniyetler Arası İttifak'ın Türkiye iki ana şeyinden biri. Medeniyetler Arası İttifak da bu gerilimler için. Ayasofya öyle bir konu ki sadece iç politik malzeme için yapılmış bir konu değil. Biz geçen haftalarda bara düzenlemesine nereden başladık? Bara düzenlemesi korona nedeniyle Hacı Bayram Camii'nde Diyanet İşleri Başkanı'nın yaptığı bir konuşma, hutbe. Hutbede ne diyordu? LGBT'ler için zina deyince Ankara Barosu sen bu işlerle uğraşamazsın dedi. Hatırlayın, gerilim ilk öyle başlıyor. Ve bunun üzerine Ankara Cumhuriyet Savcılığı onun asli işidir dedi. Şimdi aslında bizim 1924 laiklik kontratımıza göre İslam hukukuyla ilgili işlerle uğraşamaz Diyanet İşleri Başkanlığı. Nasıl yaşayacağımıza karar veremez. O medeni hukukun alanıdır. Ve bu tartışma sonunda siyasetin, yani Cumhurbaşkanı'nın, Adalet Bakanı'nın, AKP sözcülerinin, saray sözcülerinin girmesiyle baroların dava edilmesi ve Ankara Cumhuriyet Savcılığı'nın baronun bu açıklamasının üzerine soruşturma açmasıyla başladı. Yani aslında Türkiye, ben çok uzunca bir süredir izlemeye çalışıyorum. Türkiye'nin AKP döneminde ve son dönemlerde 1924 laiklik kontratına göreki durumunu ölçmeye çalışıyorum. Elimde bir laik metre yok. Yapabiliriz ama nereden yapabiliyoruz biz bunu? Milli eğitim meselesi üzerinden girebiliyoruz öncelikle. Sen de vardın galiba, yani bilmiyorum, o son dönemde Milli Eğitim Bakanlığı ile Diyanet İşleri Başkanlığı arasında ben sayısını bulamadım yani. İlçe müftülüğü düzeyinde protokoller var. Türkiye anayasasında laiklik yazmakla birlikte arkadaşlar laikliğinin çok önemli bir bölümünü yitirmiş bir ülkedir şu anda. Yani sadece İslam Cumhuriyeti yazmıyor bende. Ama çok önemli bir yitiklikle karşı karşıyayız. Öbür taraf niye duruyor, onu ayrı bir analize ederiz. Niye o taraf? Çünkü o dış dünyayla temas halindesin, borç arıyorsun yani. Ayasofya meselesini de Türkiye'nin laiksizleştirme sürecinde bir şey olarak görebiliriz, pekala görebiliriz. Türkiye'de 86 bin tane cami var. Diyanet İşleri Başkanlığı, Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminde geçtiğimizden bu yana Türkiye devlet yönetiminin çok önemli bir motor gücü Excel hareketi. Sağlık Bakanlığı, Adalet Bakanlığı, tüm bakanlıklarla ilişkili halinde. Dolayısıyla Türkiye'nin aslında 1924 kontratına göre bir laiklik anlayışının çok ötesinde bir diyanet. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın görevi din işlerinin, ibadet işlerinin tanzim edilmesiyle ilgilidir. Hukukun girdiği alana söz söyleyemez. O Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin işidir. Dolayısıyla biz bu İstanbul Sözleşmesi'ni, işte baroları, oradan Ayasofya'yı bu konsept içinde, bu paket içinde bakmakla mükellefiz. Siyasi değerlendirme yapıyorsak. Dolayısıyla bu anlamda şeye geleceğim, yani muhalefetin özellikle Cumhuriyet Halk Partisi'nin burada izlediği tavır daha önceki şeylerinde de uygun gelişiyor. Nasıl? Cumhuriyet Halk Partisi dokunulmazlıkları kaldırdı. İçimiz ağlıya ağlıya dendi. Ya hukukun üstünlüğünün terk edildiği bir şeyde yasamanın en büyük gücü olan enstrümanı ortadan kalkmasına içim kana ağlıya anayasaya da aykırı dedi. Hatırlayın. Evet, bu. Evet. Ardından tezkereler konusundaki tavır. Ardından kayyımlar konusundaki tavır. HDP ile yan yana gözükmemek. Kürt sorununa buzdolabında yaklaşmak. Şimdi bütün bunlara baktığımızda Cumhuriyet Halk Partisi'ne ve genel olarak da muhalefete, ben yeni gelen partilerle de görüyorum bu şeyleri, tavırları. İktidarın ayarında bir ayar çekmek. İktidarın, yani Greenwich AKP oluyor bu tür meselelerde ya da Erdoğan saray. Başka bir zaman dilimini üretemiyor muhalefet. Greenwich'e yakın gözükmek istiyor. Greenwich'e göre ayar veriyor. Neden? Halkımız dindar ve milliyetçi eğilimler çok yüksek. Buna göre de biz yanaşmak durumundayız meselelere. Halbuki Türkiye'nin altından halı kaydı. Yani bu demokrasi değiliz. Laik kısmımız önemli ölçüde bitmiş durumda. Ve Türkiye çok kötü yönetiliyor. Bu anlamda muhalefetin tavrı, ben yani pek çok şeyde görüyorum bunu. Kendisi mesela Kürt sorununda yanaşmıyor ama ona da muhtaç. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi'nin problemi 95 yılında yeniden CHP kuruldu. Daha önce SHP vardı. 95 yılında 12 Eylül'ün kaldırdığı partilere izin verildi. Adalet Partisi, MHP, işte MSP ve CHP'nin kurulma hakkı edindi. O sırada Baykal ayrıldı, CHP'yi kurdu. Demirel'e sorduk. Sen niye Adalet Partisi'ne devam ettin? O tarihte kaldı dedi. CHP devam etti ve sonraki ataklarında CHP'de iki tane eğilim çıktı. Bir tanesi neoliberalizm, yani Tony Blair'cilik. O kongreyi hiç unutmam. Ricky Martin gibi inmişti Deniz Baykal. İkincisi de Anadolu İslamcılığı ve çarşaflı kadına rozet taktı CHP. Ve temelde baktığımızda o zaman Bülent Ecevit de bizzat bana söylemişti. Ben sağdan adam devşireceğim. Yani Türkiye toplumunun muhafazakarlığını deri kabul etti. Sosyal demokrat, tırnak içinde demokratik, tırnak içinde sol. Ve bunun üzerine bir yoğunlaşma doğru geldi. Kemal Kılıçdaroğlu da bunun devamcısı oldu. Yani bugünkü CHP de bunun devamcısı. Dolayısıyla Ayasofya'da takındıkları tavır, yani kimsenin ağzından aslında bu laikleşmeyle ilgili, Türkiye'nin laiksizleştirme süreciyle ilgili, ki 1924 kontratı doğru bir kontrat mıdır? 1924 kontratı Anglo-Sakson ve kıta Avrupası'nın dışında bir kontrattır elbette. Yani Türkiye tipi laiklik kavramı da buradan gidiyor zaten. 24. Onunla ilişkin bir takım düzenlemeler yapılmalı mıdır? Elbette. Bunu da tartışmıştık biz. Ama Türkiye şu anda bu laiksizleştirme 1903 Mart 1924 düzenlemelerinin dışına çıkmış bir ülke. Bunu da nasıl yapıyorsun? Anayasanda laiklik yazıyor ama kanunlarla dolanıyorsun.
Ama benim anladığım herhalde CHP bu Ayasofya meselesini daha popülist bir şey olarak görüyor. Yani çünkü şu an şöyle bir çelişki var hükümette. Biliyorsunuz şu anda eskiden hani Ergenekoncu dediğimiz askerler bürokratlarla yani hatta Metin Feyzioğlu falan, bunlar çok koyu laik kesimler. Şimdi hükümetin ortağı konumundalar. Dolayısıyla böyle bir laik rejime yönelik doğrudan bir saldırı olarak herhalde anladığım kadarıyla muhalefet böyle pek görmüyor meseleyi. Bu yine kutuplaşma, AKP'nin %40'ın altına inen oy oranını böyle bir minik zafer, ekonomi kötü, her şey kötü ama böyle bir zafer kazandık. 20 yıldır çünkü zaten iktidardalar, Ayasofya istediği zaman açabilirdi. Hani
tabii canım, yani
dolayısıyla bunun bir popülizm olduğunu farkında sanki buna düşmemeye çalışıyor gibi algıladım ben.
Yani ben pek çok veçeden bakılması gerektiğini düşünüyorum bu konuya. Ama yani bakın, iktidar da bunu Danıştay'a yıkarak yaptı. Yani kendi siyasi tasarrufunun gerekçesi hukuk şeyini kullandı. Bu meseleler sonuçta Türkiye'nin ileriye gittiğini göstermiyor. Daha da geriye gittiğini gösteriyor. Evet. Dolayısıyla biz yeniden biz bu yayınlara başladığımızda Türkiye'de heyecanlı bir devreye girmişti. Özellikle Avrupa Birliği süreci kapsamında. Galiba benim ilk konuşmalardan biri biz önümüzdeki dönemde Türk insanıyla yeni bir kontrat aşamasına geldik demiştik. O kontrat aşamaları işte Avrupa Birliği uyum yasaları, demokratikleşme, vesayet rejiminin ortadan kaldırılması, azaltılması, geniş demokrasi talepleri bir süre devam etti. Daha sonra bunun tersine bir durumla karşı karşıya kaldık.
Şimdi Türk usulü başkanlık sistemine geçtik.
İş içinde, otoriterliğin içinde. Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel kurulu var, kurultayı var. Yine işte izleyeceğiz, ona bakacağız. Ama mesele şu, Cumhuriyet Halk Partisi'nin muhalefette kendisinin bir Greenwich olması lazım. Ayarları başkasına göre değil, kendisine göre bir duruşunun, ona göre bir ayar vermesi lazım. Bunun yolu da ittifaklar politikasından geçiyor. Bu konuyu önümüzdeki haftalarda izleyeceğiz. Cumhuriyet Halk Partisi kurultayın Türkiye toplumuna bir ittifak politikasını ortaya koyması lazım. Buradan söyleyelim. Biz yorumcuyuz, gazeteciyiz, analiz ederiz, öneride bulunuruz. Aksi takdirde yani bu ittifaklar politikasını ortaya koymazsa çok yine başkalarının ayarlarına muhtaç bir muhalefet durumuyla karşı karşıya kalabiliriz. Zamanımız...
Evet,
değil mi?
Evet.
Ben de değil mi? Evrim, seni hiç fazla katamadık.
Hocam ben konuk programcıyım ve dinleme odaklıyım birazcık. Sadece size 1924 kontratıyla ilgili İstanbul Sözleşmesi'ne yönelik saldırıları da ben bu kapsamda biraz yorumluyorum.
Söyledim zaten. Söyledim.
Evet,
İstanbul Sözleşmesi.
Evet hocam.
Yani Türkiye'nin bir çıkış süreci yaşamak istiyorsa bu CHP kurultayı önemlidir. Umalım CHP kurultayı Türkiye'ye korkma Türkiye ya da moral veren bir kurultay olur. Yani kendisi Türkiye toplumunun önüne bir politika setiyle çıkar. Ve bu politika seti, çünkü bir taraftan sertleşen bir iktidar daha da otoriterleşiyor, daha da laiksizleşiyor. Ama bir taraftan da eriyen bir iktidar var. Bunları siyaseten iyi yorumlamak, denklemin içine iyi oturtmak gerekiyor. Burada kapatıyorum. Süremi açmış olmayayım. Teşekkürler Evrim. Tekrar görüşmek üzere.
Görüşürüz. Özür
teşekkür ederiz Ali Bey. Görüşmek üzere.
Hoşçakalın. İyi yayınlar diliyorum.
Çok teşekkürler.
Ali Bilge ile Ekonomi Politik.
Açık Radyo program destekçisi olun. Bir veya daha fazla programa destek olmak için 212 alan koduyla 343 41 41.